Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Güzel bir cuma gününde teknoloji oyun haberlerini ekranınıza taşımak için yine Talha ile birlikteyiz. Dilersen Talha teknoloji tarafında başlayayım çünkü çok enteresan bir haber var. Biz Turtle Beach diyoruz kulaklıklar için. Şimdi Turtle Beach çok enteresan bir ürüne, tıbbi bir cihaza karşımızda. Yine bu hoparlör, yine bir ses sistemi ve ses sisteminin özelliği ise duyma güçlüğü çeken insanların sesleri çok daha net duyabilmesini sağlaması. Hypersound ismini taşıyor. Şimdi diyecekler ki hoparlör nasıl oluyor da şey yapıyor, duyma güçlüğü çeken insanlara bir ses verebiliyor.
Kulaklık olsa bir nebze
Değil
insanların
mi?
aklında bir şeyler oluşuyor ama
Şimdi
hoparlör
teknoloji
olunca.
şöyle geliştirilmiş. Bir şirket böyle bir teknoloji buluyor. Yönlendirilmiş ses teknolojisi. Hoparlörlerden çıkan ses yönlendirilmiş olarak gidiyor. Ve eğer tam karşısına yönlendirildiği kısmı oturmuyorsan duyamıyorsun. Yani arkasında sağında solunda ses yok. Sadece doğrultulduğu yere doğru ses veriyor. Turtle Beach'in CEO'suna götürüyor bunu. Ve diyor ki oyunlarda kullanılmak üzere biz böyle bir sistem geliştirdik diyor. Bir tane ses barı diyor. Karşısına oturan adam duyacak kulaklık gibi. İç etrafındakileri rahatsız etmeden, kulaklık takmadan rahat bir şekilde oyun oynamaya başlayabilecek. Turtle Beach'in CEO'su deniyor. Diyor ki sen ne yapmışsın ya diyor, bunu hiç oyun oynayanlara
Ne
verebilir
yapayım?
miyiz?
Bu teknolojiyi niye oyunlarda
Çünkü
kullanalım?
duyma güçlüğü
Boşuna
çekiyormuş o
gidelim.
da. Ve diyor ki yani bu kulaklık falan değil diyor, bu bildiğin tıbbi cihaz olmuş diyor. Çok net duyabiliyorum seslerin hepsini tek tek seçebiliyorum diyor. Ne deniyorsa. Sonrasında geliştirmeyi derinleştiriyorlar ve günümüzde piyasaya hazır bir şekilde çıkacak şekilde tıbbi bir cihaz olarak Hypersound hoparlörler geliştiriliyor. Duyma güçlüğü çeken insanlar, kulaklık takmak zorunda kalan insanlar, sesini çok yüksek açmak zorunda kalan insanlar için, benim rahmetli annem de mesela böyle bir güçlük çekerdi. Yönlendirilmiş bir hoparlör. Sesini ne kadar açarsan sadece sen duyuyorsun, sana doğru yönlendirildiği için.
Bir
Geri
nevi
kanda bir rahatsızlık yok.
projektör gibi diyebiliriz herhalde, değil
Evet,
mi? Projektörü
aynen.
nasıl yönlendirirsen.
Şimdi sistem sadece orta ve yüksek frekanstaki sesleri verebiliyormuş. Alçak frekanstaki sesleri veremiyormuş. Yani tabiri caizse bas, hani biz bas sesler diyoruz ya, o top bas sesler bu cihaz tarafından kulağa iletilemiyormuş. Ama duyma güçlüğü çeken insanlar zaten bas sesleri duyabiliyorlarmış. Onun için de sistemin yanında bir tane woofer satın alabiliyorsun. Woofer'ı da satın alırsan bası o veriyor. Fiş
Buffer'da,
seslerde
çizili.
kulaklıkmış gibi kulağına geliyor ve kullanmaya başlayabiliyorsun. Sistemi test eden editörler şunu söylüyorlar. İnanılmaz bir deneyim diyorlar. Yani kulaklık takıyormuşçasına ses kulağın içinden geliyor. Karşısına oturmana rağmen. Ama diyorlar yani bu sese çok önem veren audiofil isminde insanlar var ya. Hani
Onlar
audiofil
iyice
tanımlaması yapılan böyle iyice kafayı kırmış insanlar. Yok orada üfleme sesini duydum, yok orada adam gıcırtıyı duydum duymadım muhabbeti yapanlar. Onlara hitap etmiyor. Yani bu çok temiz ses vermenin ötesinde tamamen sesi duyabilmeniz için odaklanmış bir sistem diyorlar. Ve piyasaya sürülecekmiş. Özellikle tıbbi cihaz satan yerlerden satın alınabilecekmiş. Doktor raporuyla filan. Ona göre de diyorlar ki hatta sizin profilinize göre diyorlar. Duymadığınız frekanslara göre biz optimize edebiliyoruz sistemi. Ona göre
Peki
kullanabiliyorsunuz.
yani işitme cihazları çok daha pratik. Kulağına takıyorsun, her yerde kullanabiliyorsun. Bunun kullanım alanları acaba tıbbi anlamda nasıl olabilir?
Şimdi
Yani
işitme cihazı sesi değiştiriyor, manipüle ediyor Talha. Bayağı bir manipüle ediyor önünde. Çünkü sesi duyuyor, ondan sonra senin duyabileceğin frekansı yükseltip bir hoparlöründen sesi veriyor. Şimdi bir duyma var ve
arada bir sunucuya gidip geri dönüyor.
evet. Şimdi kulağına sürekli takman gereken bir cihaz. Kimisi rahatsızlık duyuyor kulağının içinde olmasından. Kimi zaman sesi mesela kaliteli işitme cihazlarını bilmiyorum ama anneannem şeyden rahatsız olurdu mesela rahmetli. Bazen sesi çok yükseltiyormuş. Hep ayar yapmak zorunda kalır
Ha.
deliyle. Hani kimi sesleri hemen ayarlayamıyormuş.
Anladım.
Onlar kendi içinde bir ayar yapmaya çalışıyorlar ama işte nereye kadar yapacak? Burada ise sürekli olarak istediğin tonda aynı seviyede duymaya devam ediyorsun. Şimdi bu işitme cihazı takan insanlar bilirler. Sesi eğer güç yani az böyle duyma işitme sıkıntın varsa yüksek sesle bir şeyler dinlemen gerekiyorsa yüksek sesle kurtarmıyor çünkü bazı şeyleri kaçırıyorsun yine. Bir cümlenin içindeki bazı kelimeleri kaçırabiliyorsun, duyamayabiliyorsun. Bu sistem onu engelliyormuş. Zaten en büyük artısı o diyorlar. Cümledeki tüm kelimeleri olduğu gibi harf atlamadan duyabiliyorsun diyorlar.
Tonlamalarıyla her
Evet.
şeyle
Ya
duyabiliyorsun.
beni çok etkiledi. Çünkü ben dediğim gibi çok sevdiğim anneannemden hani böyle bir sıkıntısı olduğu için keşke dedim vefat etmeseydi de böyle bir sistemi kursaydık dinleseydi.
Beach bana, PlayStation
Bir
4'te
de
bir
ona
Turtle
böyle bir
Beach
şey.
anneanneme
Ve
gibisine.
1200 dolar bir fiyatı var. Açıkçası
Anneannemiz.
genelde gelişmiş sistemlere karşılaştırdığımızda hani bence çok da pahalı değil.
Evet yani bir de bunu oyun odaklı kulaklıklar geliştiren bir firma tarafından geliyor
Evet.
olması da ilginç. Oradaki
Bizim için
açığı
farklı ve
görmüştüm.
büyük bir adım demiş mesela Tesla'nın yöneticisi. Bence de öyle gerçekten. Bir videosu var YouTube'da. Aşağıda linkler kısmına özellikle o videoyu da koyacağım. Bir test
Deneyim.
yapmışlar. Kameraman önüne geliyor sistemin. Ses var. Şöyle çapraza geçiyor, ses yok. Kamera bile hani ona göre
Ya bir
değil.
birebir deneyim etmek kesinlikle yani
Evet.
eşsiz bir deneyim
Ya aslında
olurdu.
deneyimlenebilirmiş. Ben gördüm hani Turtle Beach'in standını CS fuarında da. Gidip orada Elite 800 şeyi denemiştim. Elite 800 S'yi denemiştim o zaman. En son oyuncu kulaklıklarını. Meğer oradaki bir standın önünde de onu da gösteriyorlarmış. Kaçırdık
bir
yani.
Bir başka fuar artık.
İnşallah nasipse göreceğiz. Piyasaya çıktıktan sonra Türkiye'de satılmıyor gerçi ama daha fazla fuarda yer alacaklardır. Bir diğer haberimiz de Sennheiser'dan geliyor. Şimdi bu 1200 dolarlık bir kulaklıktı. Şey hoparlör sistemiydi ve duyma güçlüğü çekenlere hitap ediyordu. Duyması çok iyi olan, sese inanılmaz önem verenler için de Sennheiser'dan Orpheus'un yeni versiyonu geldi. 55 bin dolar. İlk olarak 1990 yılında 30 bin dolarlık bir versiyonu varmış. 300 adet falan satmışlar bundan. 1990 yılından bu yana geliştirmesi devam eden sistemi şu anda 55 bin dolarlık versiyonu hazırmış. Üstünde ISS Sabre ES9018 ses işlemcisi varmış. Buna 8 tane dahili dijital analog konvertör eşlik ediyormuş. 32 bit 384 kHz ses verebiliyormuş ve insan kulağının duyabileceğinden daha alçak ve daha yüksek frekanslara çıkabiliyormuş sistem. O arada gidip gelebiliyormuş. Alabileceğiniz en iyi kulaklık diyorlar. Yanında kendi amfisiyle beraber geliyor. Taşınabilir bir kulaklık değil bu arada bu. Kendi amfisi falan var. O ses sistemine böyle hani oturup evinde koltuğunda. İşte 55 bin dolar kulaklıksa 500 bin dolarlık koltuğunda otururken hani dinleyebileceğin bir sistem yapmışlar. Paranız varsa, sese çok önem veriyorsanız altın, gümüş alaşımlı kabloları, bileşenleriyle falan her şeyle seramik böyle bastı kulaklıklarıyla. Hatta burada bazı değerler vermişler. İşte bozulma oranı 0.01'miş. Harmonik bozulma seviyesi diye geçen oran. En iyisiymiş şu an dünyada. Sennheiser dendi mi zaten ses konusunda çok da kötü şeyler beklenmiyor.
Yani ben bir ara kulak içi kulaklığını kullanmıştım. Ondan sonra zaten kulaklık beğenmemeye başlamıştım ama tabii ki birazcık bir kulak içi kulaklığı tabii 50 bizim... liradan. Ben onu kaybettim falan. Evet. Bir tanesi bozuldu vesaire. Pek çok şey oldu. Her neyse geçelim oyun dünyasından haberlere. Call of Duty Black Ops çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz artık Call of Duty her yıl kendi mevsiminde, kendi gününde çıkışını gerçekleştiriyor. Gelenlik yorumlarsa eleştirmenler kanadından, yurt dışındaki basından son derece olumlu. Her zaman olduğu gibi. Yani son derece olumlu derken baktığımızda 9 puan, 8 puan bunlar gerçekten de kayda değer puanlar. Alınmaya değer bir oyunun olduğunu gösteriyor. Özellikle Call of Duty takipçileri açısından. Yani baktığımız zaman hikaye sunumu çok beğenilmiş. Beni niyeyse artık bu modern savaşlarla birlikte güzel bir şey elde ettiler. Güzel bir çığır açtılar. Hatta Medal of Honor bile bir noktada 2. Dünya Savaşı'nı bırakıp modern savaşlar hadi biz ayak uyduralım dedi. Başaramadı ayrı mesele ama. Şimdi yavaş yavaş Black Ops serisiyle birlikte gelecek temasını benimsediler. Biraz yakın gelecek. Yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. Hafiften değil baya baya Titanfall'a benziyordu zaten oyunun multiplayer modu da. Ki zaten baktığımız zaman hikayeden ziyade artık Activision'da oyunun eskiden trailerlarını yayınlarken bilirsin Xbox 360'da bir 15 dakikalık oyun içi videosunu yayınlardı. Doğru. Artık hikayeyi onlar da boşladılar.
Zaten onlarda multiplayer var sadece.
Multiplayer moduyla gidiyorlar. Hakeza geride bıraktığımız nesilde performans sıkıntıları yaşadığı için hikaye modunu çıkartmışlardı. Bunu daha önce belirtmiştik. Ve Treyarch, yapımcı Treyarch'ın daha önce World at War'la birlikte gelen bir zombi modu vardı. Çok sevilmişti. Zombi modu da multiplayer modunun yanında bu oyunun en gözde içeriklerinden bir tanesi olmuş. Ben burada bir Halo vakası görüyorum aslında. Bana soracak olursan Halo 5'in hikaye modu, hani puan vermek gerekirse ki incelemesini ben yapacağım. Şu Fallout 4'ün bir belgesel tarzında bir şey hazırlıyorum, onu bitireyim. 7-7.5 veririm Halo 5'in hikaye modunu. Şimdi, ama...
Halo 5'in şeyi çok güzel. Ara sahneleri, o videolar falan inanılmaz üstüne uğraşılmış.
Çok iyi uğraşılmış.
Öyle bir gazlıyor ki seni, o şeyi hallediyorsun. Senaryo modunu o gazdan bir götürüyorsun şöyle bir. Tabii gidiyorsun.
Co-op olması keyifli. Eski şeyi kalmadı artık. Yani Finish the Fight diye yıllarca bir reklam yapıp savaşı bitiriyorsun. Sonra hadi bir daha bak bir tane daha düşman geldi diyorsun vesaire. Biraz zorlama işin içine giriyor açıkçası. Büyük savaş alanları var vesaire ama her şey bir tarafa. Halo'nun multiplayer modu çok çok başarılı.
Çok yani keyifli, evet.
Bir sene
çok
başında hızlı. Yani bir sonrası gelene kadar ki arena stili multiplayer oyunlarının tükendiğini de düşünürsek yakında işte Doom gelecek vesaire. O konuda Halo 5 benden tam puan aldı. O yüzden hani yüksek puanları multiplayer moduna ve zombi moduna istinaden vermiş olabilirler diye düşünüyorum ben burada. Ve geçiyoruz bir diğer haberimize. Fallout 4 çıkışını gerçekleştirmek üzere 2 gün kaldı arkadaşlar. Tabii 2 gün kaldı. Yok, salı günü çıkışını gerçekleştirecek. Bugün cuma, 4 gün sonra. Çıkış videosu da yayınlandı. Bu sefer Boston'a gideceğiz. Büyük savaşın yaşandığı, yani 3. Dünya Savaşı. Kurgusal olarak yaşanan 3. Dünya Savaşı'ndan 200 yıl sonra bu nükleer savaştan kurtulmak için sığınaklara saklanan insanların o 200 yıl sonraki süreçte tekrar dış dünyaya adım atmasını işleyen bir oyun kısaca Fallout'u anlatmak gerekirse. Genellikle insanlar bu pastel rengi, grafikleri, renk paletini pek beğenmediler. Çünkü wasteland, çorak topraklar diyorsun. işte kum olacak, bitik yitik, artık otun bitmediği bir diyar olacak vesaire, ama burada birazcık renkli bir atmosferle karşı karşıyayız ve ben karakterin seslendirmesi olmasına, daha önce bunu yayınlarda da söylemiştim ama alışamadım. Çünkü daha önceki oyunlarında her zaman için bir RPG, yani karakteri sen oluştur, RPG oyunlarındaki klasik bir karakter oluşturma ekranı var. O karakteri benimsiyorsun ama bir konuşmaya başlıyor.
Senden ne lahgıç yani seviyor.
Mesela tabii şimdi Witcher'da da Geralt karakteri seslendiriliyor ama çok güzel yakıştırmışlar. Buradaki karakter biraz bana böyle konuştuğu zaman, konuşma bence diye söyleyesim geldi açıkçası, ama Fallout 4'ü böyle bir endişeyle bekliyorum ben. Genel olarak sanki bir başarısız olacakmış gibi geliyor. Umarım beni hayal kırıklığına uğratır da bu düşüncemle başarılı bir oyun olur.
Ben testlerle devam edeceğim. Bildiğin gibi testin bir araç güncellemesi vererek araçların otonom sürüş deneyimi yaşatabildiğini söylemiştik. Hani kullanıcılarına.
Evet.
Araçta normalde otonom gitme veya otonom park gibi özellikler yoktu ama bu güncellemeyi alan kullanıcılar yeni nesil o radarlarla, sensörlerle donatılmış arabalarında sadece bir yazılım güncellemesiyle beraber arabanın kendi kendine gitmesi özelliğini kullanmaya başladılar. Yalnız gelen geri bildirimlere baktığımızda otonom sürüş pek de güvenli değil, çünkü kimi zaman araç yani seni şeye götürebiliyor, alakasız yerlere falan. Yani aniden direksiyonu kırmaları falan var. YouTube'da böyle birkaç video var. Çok kısa videolar ama sizlerle de paylaşalım dedik. O an hani yakalanmış. Virajı dönecek. Birdenbire sağ kuruyor.
Peki bunlar test sürüşte tabii ki.
Test sürüş değil yani. Bunlar kullanıcıların çektiği videolar. Evet. Yüklenmiş videolar. Tesla'da diyor ki elinizi kaldırmayın direksiyondan pek. Şimdi direksiyondan elimi kaldırmayacaksam, sürekli yola bakacaksam, tamam mı? Dikkatim de yolda olacaksa. Direksiyonu da ben kıvırayım yani. Ne? Direksiyonun kendi kendine dönmesinin ne anlamı var? Ben orada onu tam çözemedim. Hızlanmayı, yavaşlamayı o yapsın ama şeritte kalmayı ben sağlarım
ya
zaten.
Sanki şey gibi, bu zorluk seviyesi eklemek gibi.
Evet, biraz öyle olmuş yani.
Hardcore'da açıyorum araba yarışını, bak beni zorluyor direksiyon falan. Ne gerek var?
Biraz gereksiz olmuş gerçekten. Şimdi yeni güncellemeyle beraber birçok sınırlama getirilmesi düşünülüyormuş bu otonom sürüşe ve işte firmadan gelen bir açıklama bu beta süreci falan diyor mesela.
Ama bu da tehlikeli bir şey değil mi?
Yola giden arabaya beta süreci nasıl yapıyorsun? Mesela YouTube'daki videoda kullanıcının eleştiriyle var. Yağmur yağıyor diyor. Otobandasın ve otonom sürüşü açmışsın. Bu ne delilik falan diye yazanlar var. Yani tehlikeyi görebiliyorsun değil mi? Beta süreçli bir yazılım. Şu anda yollarda insanlar kafalarına göre deneyebiliyorlar yani.
Peki bunlar için daha önce ikisi bir programlarında konuşmuştuk. Hükümetlerin, devletlerin hemen hızlı bir önlem alarak bunlar için kural kanun çıkarttığını dile getirmiştik. Yani bu noktada bir ya sen arkadaş beta sürecindeki bir yazılımı nasıl otoyola verebilirsin?
Mesela birini öldürdü diyelim o yazılım. Kimin suçu? Sürücüyü mü suçlayacaksın? Tesla mı suçlu olacak? Ölene kim
Tesla
şey yapacak? Ya,
direksiyonun elinden kaldırmış ya. Ha, bizim yani, suçumuz değil mi diyecek.
Ki öyle bir şart da koymamış ilk başta. Şimdi şeyi düşünüyorlarmış. Direksiyonun elini kaldırdığın anda otonom sürüş devreden çıkacakmış falan. Hani yapma diye. Hani bu tip şey.
O da tehlikeli değil mi? Sonuçta.
Çözemedim olayı. Park ederken bile kimi zaman sıkıntılar yaşanıyor ama Tesla diyor ki biz bulut sistemi altında tüm verileri toparlıyoruz. Şimdi otonom sürüş daha iyi olarak, bir güncelleme olarak gelecek.
Ya ne bileyim Mesut, bu bulut sistemini duyduğum zaman benim tüylerim diken diken oldu. Xbox One döneminden kalma bir şey olsa
ya
gerek benim için.
Ama o hikayeleri iyi sattılar. Ben çok kullanıcı biliyorum. Bulut gelecek, her şey çözülecek falan diye yazan. 900p'de kaç oyun çıktı alete? Need for Speed bile 900p olarak açıklandı.
Evet, herhalde bildiğim kadarıyla.
Bulut gelecek ama işler çözülecek. Beklerseniz bir 5 sene. Şimdi MIT'den de devam edelim. Bu Massachusetts neydi?
Massachusetts.
Evet, Massachusetts'teki üniversitemizden, bizim büyük üniversitemizden bahsedelim. Bilgisayar bilimi ve yapay zeka bölümündeki ekip bir drone kontrolcüsü geliştirmiş ve çift kamerayla beraber drone 48 km hızla giderken dahi çevresini tarayıp hedefleri görüp ona göre konumlama yapabiliyor. Zaten bir video da yayınlamışlar drone'un nasıl uçtuğunu gösteren. Aynı uzay filmlerinde gördüğümüz gibi, yani gelecek filmleri, gelecek temalı filmlerdeki robotların görüş açısı gibi de bir yazılım hazırlamışlar. Drone uçabiliyor ağaçların arasında hiç çarpmadan.
Yapay zeka tamamen.
Yapay zeka yapmışlar. Yapay zeka çok hızlı bir şekilde gitmesini sağlıyormuş. Hatta gelişmiş versiyonuyla beraber aletin 100 km saat ötesinde hızlara ulaşabileceği de konuşuluyormuş ki şöyle bir şey de demişler. Ortamın derinlik bilgilerini ise milisaniyede 8.3 kare hızla hesaplıyormuş. Milisaniyede 8 kare. Küçük bir hız yani. Derinlik bilgisinin ne kadar uzakta olduğunu cisimlerin falan. Drone uçuşuyla ilgili bazı şeyler geliştirmişler, göstermişler. Benim çok beğenimi kazandı. Gerçekten çok hızlı gidiyor alet. Ve baya baya da etkili görünüyor.
Yani uçan arabalarımız olmayacak belki yakın süreçte ama etrafta uçan akıllı
dronlar olacak bir şekilde. Zaten birazdan bir drone haberlerine bir başlayacağım, bir daha bitmeyecek. Şimdi otonom araçla başladık, drone haberleriyle devam edeceğiz. Arada böyle bir serpiştireceğim.
Peki oyun dünyasına geri dönelim o zaman. Steam bir kez daha kullanıcı rekoru kırdı arkadaşlar. Aynı anda 12,5 milyon oyuncu Steam'e online olarak bağlanarak daha önce 10.7 milyon olan eş zamanlı oyuncu online olma rekorunu kırmış oldu. Ve toplamda 125 milyon kayıtlı oyuncuya sahipmiş şu anda. Steam gerçekten de büyük bir platform haline geldi.
PC oyunculuğu dediğinde artık eşittir Steam. Başka hiç kimsenin. Kesinlikle. Ne orijini konuşuyor ne bir şey.
Ya onlar da
Uplay
biraz...
Uplay falan yalan oldu.
Uplay falan zaten nasıl diyeyim, işkence.
Evet, Uplay tam hani bir işkence.
Konuşuluyorsa da kötü. Yine EA orijinde birazcık toparladı. Yine bana soracak olursan bunların ayrı ayrı dallanıp budaklaması çok
ya,
sıkıntı.
Evet.
Ya bir oyun geliyor, Uplay'e mi çıkacak? İşte orijine mi çıkacak?
Steam'e.
Battle.net var daha bir de şeyin, Blizzard'ın. Yani bunların çok dallanıp budaklanması bizim işimize gelmiyor ama arka planda işte Steam'in oyunlardan aldığı, satışından aldığı kar var. Veya herkesin kendine ait bir
yani
çıkarı var.
Yani niye diyor ben kendi oyunlarımı kontrolünü ona vereyim diyor da haklı olabilir.
Yani onların da kendine ait görüşleri vardır. Bu arada belirtelim arkadaşlar, top 10 listesi yayınlandı tekrardan Steam'in güncel olarak. İlk sırada yine Dota 2 var. Ardından Counter Strike geliyor. Üçüncü sırada Team Fortress 2. İlk üçte Valve oyunları şey yapmış, işgal etmiş durumda. Dördüncü sırada Grand Theft Auto 5 var. Grand Theft Auto 5'in de zaten online olarak 8 milyon kullanıcısı varmış ki beni şaşırttı. Çünkü online içerikli pek çok oyun var. Yakın zamanda işte henüz çıkmadılar ama Star Wars, Rainbow Six Siege gibi oyunlar gelecek. Mesela Evolve, işte biz asimetrik oyun alanı yaptık, farklı şeyler yaptık, tam online odaklıyız falan diyen bir oyun bile bugün o topluluğa sahip değilken GTA 5'in yani multiplayer modu onun bir ayrıca keyfidir. Odak
ya
noktası değildir
Grand
ama
Theft Auto'da
ona rağmen
şöyle
bu kadar adam
oldu.
Toplaması ilginç.
Grand Theft Auto'da nedir? İnsanlar aslında oyunu bitirirlerdi. Daha sonrasında şehirde öyle aylak aylak gezerlerdi. Şimdi onu online modda yapıyor.
Online
hem para kazanıyor, hem böyle bir diğer insanlarla böyle rekabete girebiliyor.
Gangster oluyor vesaire.
Evet, yani
ortama giriyor.
Onu sağladılar.
Kesinlikle.
Oyunu bitirdikten sonrasında vakit geçirebileceğim bir alan oldu. Herkes o yüzden orada şu anda.
Evet. Ardından GTA'nın ardından Ark Survival Evolved geliyor. İnsanların bu zombi merakı şeye dönmüş durumda. Dinozorlara dönmüş
bir
durumda.
Bir yapı yapma olayı falan var orada.
Kesinlikle. İşte crafting şey var.
Ben aldım anlamadım oyunu yalnız. Bana çok zor geldi.
Mı?
Evet.
Ya çok vakit harcamak lazım. Sen veya benim gibi böyle oyuncular açacak, oyunu oynayacak.
Bizim
tamam.
Minecraft bizi patlıyor.
Ya
hemen
Minecraft da aslında
başla.
Şey, ben ona vakit ayıramam. Hani oradan resource, kaynak toplayayım, gideyim orada bir cami mami dikeyim falan.
Ama anlaması daha kolay. Ya. Ben yaptım, bir cami mami vardı orada.
Yani beni şaşırtan, aslında şaşırtmaması lazım. Çünkü Civilization tam PC'de oynanacak bir oyun ama Civilization'ı ilk 10'da görmek benim çok hoşuma gitti. Bu tarz oyunların nesli tükeniyorken
evet,
oyuncular tarafından iyi görüyor olması ilginç. Binding of Isaac var, Football Manager 2015 var, Payday 2 var, son sırada Warframe isimli free to play bir oyun var. Warframe'i de tavsiye ederim.
Payday'i de bir... indirimlerden almıştım, ne lanet bir oyundur ya. Her hafta 1 GB güncelleme gelir
ve
ya.
Ve Payday mikro transaction'a geçti. Mikro ödemeleri falan var. Artık içeriğindeki bazı şeyler normalde ücretsiz verilirken parayla falan satılmaya başlandı. O da ayrı
bir... Kafayı yediler
konuştu
yani.
Tabii canım. Tepki gösterdiler de geri çektiler vesaire. Ardından bir haberim daha var. İstersen onu da vereyim.
Tabii söyle.
Rise of the Tomb Raider'da Fallout 4 ile birlikte 10 Kasım tarihinde çıkışını yapacak arkadaşlar. Rise of the Tomb Raider kanadından yapımcıların yaptığı açıklamaya bakarsak oyunun önemli kısımlarında esin kaynakları Türkiye olmuş. Bir ara Türkiye'yi ziyaret etmişler sessiz sedasız. Çayımızı içmeden.
Burada yapmışlar. Hayatta kalma mücadelemiz onları bayağı hoşuna gitmiş.
Hoşuna gitmiş herhalde. Esasında ilgi duydukları alan Suriye topraklarındaki o kültürel, kültürel demeyeyim de eski yapıtlarmış. Oraları keşfetmek istemişler ama zannedersem oradaki bu mevcut iç savaş ve sıkıntılardan
sınırdan
dolayı...
Sınırdan geçip gitselermiş sıkıntı.
Yani o sıkıntılardan dolayı gelmişler Ayasofya, Efes ve Kapadokya'yı gezdikten sonra şöyle bakayım. The Flooded Archive isimli bölüm mesela Kapadokya'dan esinlenilmiş. The Ice Tomb isimli bölüm Ayasofya'dan esinlenilmiş ki böyle mağaranın içine bildiğin Ayasofya Camii'ni koymuş adamlar. Öyle bir konsept vardı. Görselleri siz de görüyorsunuz. Syrian isimli, yani Syrian Village isimli bölümde Efes'ten esinlenilmiş.
İyi mi kötü mü?
İyi, güzel evet, bir şey bence. Topraklarımızdaki o zenginlik, o kültürel farklılıkları oyunlarda görmek hoş bir şey. Ama yapımcı ekibin aslında aklında Suriye odaklı olarak yola çıkarak Türkiye'den esinlenmesi de ilginç.
Evet.
Çünkü orada mesela Syrian Village diyor, Suriye köyü diyor. Ama ya, bakarsan şey, Kapadokya.
James Bond da gelmişti ya, çok sevinmiştik. Ondan sonra bir Türkiye resmettiler alakasız. Bir de gitmişler kapalı çarşının üstündeki tuğlaları falan kırmışlar.
Kırmışlar.
Hiç umurlanmamış. Kaçıp gitmişler ondan sonra.
Sarı James Bond.
Evet, konuş bitmez bu iş. DJI ile devam edelim. DJI drone işinde biliyorsunuz önde giden firmalardan bir tanesi. Yeni geliştirdikleri drone konseptinde ise hani bu yeni drone konseptinde şey var ya, drone sizi takip etsin, uzaktan çeksin, sen hiçbir şey yapma, drone havaya at, işte güzel pozlarını yakalasın falan. Onu biraz daha ileri götürmüşler. Apple Watch'u takip ediyor dronelar. Ve 4-5 drone şey çalışabiliyor. Aynı anda çalışıp seni farklı açılardan çekebiliyorlar.
Aynı anda 4-5 drone çalışıyor.
Tabii, tabii ki konsept çalışma bu. Bir de ekstrem olarak bir konseptleri daha var. İki tane Apple Watch takmış kız. Şey yapıyor, dronlarla havada resim çiziyor. Kol hareketleriyle sensörlerle.
Kuşlar falan.
Değişik bir şey var. Ne bileyim arada artık bir şey var. Şşş diye işte seni seviyorum falan yazabilirsin. Öyle bir konsept göstermişler. Ne zaman hayata geçer bilmiyorum ama DJ'in bu konudaki hani yatırımlarını ve çalışmalarını düşünürsek eğer kısa bir sürede hayata geçebilecek bir konsept gibi görünüyor. Umarız bu takip eden drone işi çıkar. Bizim de en çok zorlandığımız mesele bu. Hani kendini çekeceksin, bir şey yapacaksın. Bir inceleme yapacaksın, araba incelemesi falan. Profesyonel birinin kullanması gerekiyor drone'u. Bunu da tak drone'u, işte saati, seni takip etsin, çeksin.
Ya gerçekten aslında dediğim gibi profesyonel anlamda film çeken insanlar için de ya amatör anlamda film çeken insanlar için de.
Profesyonelde profesyonel drone uçurucuları var zaten. Uçurum ama bizim gibi adama lazım.
De işe evet. Bir de sen hayali film yönetmeni olarak evet, öyle. Bir şey çıkarabiliriz
aksiyon
aslında.
Aksiyon filmi çıkabilir o taraftan. DJ'in bir sonraki haberimize konu olan ürünü ise drone geliştiricilerine, üniversite öğrencilerine veya öğretim görevlilerine bir tane kit çıkarttılar. Drone kontrolcüsü bu. İçinde Nvidia'nın Tegra K1 işlemcisi var. Oldukça gelişmiş bir mobil işlemci aslında. Ve Ubuntu işletim sisteminden de gücünü alıyormuş set. Bu sete drone'unuzu bağlayıp daha gelişmiş işler yaptırabiliyorsunuz. Yapay zeka ekleyebilirsin mesela drone'una. Kendini artık bilimsel araştırmaların için kullanabiliyorsun. Ufak hafif bir set yapmışlar. Yük altındayken de 15 watt tüketiyormuş ki pille beslenebileceği anlamına geliyor çok rahatla beraber. Zaten içindeki aslında tabletler falan için geliştirilmiş bir işlemci olduğundan dolayı. Hani drone'da da kullanılması çok büyük sıkıntı yaratmaz. Bu kutunun fiyatı da 500 dolarmış ve şu anda satılıyor. Kendi drone'larıyla uyumlu ama eminim ki bir başka drone içinde ufak bir şey yapabiliriz.
Yakında şey de
çıkışları yani, girişleri mevcut üstünde.
Böyle bir nasıl diyeyim yazılımla birlikte konuşma muhabbeti de gerçekleştirirsek hani bizim ses komutlarımıza uygun bir şekilde hareket
etmemek yapılama yapılmaz diye bir şey yok. Şu anda bilgisayar çıkmış durumda ve bu bilgisayarın amacı drone kontrol etmek. Gerçekten aslında olayın nereye gidebileceğini gösteriyor. Bir yandan drone'ları sınırlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da drone üreticileri elinden geleni artlarına koymalar.
Daha üst kademeye koymaya
çalışıyorlar. Üst kademeye çıkartmaya çalışıyorlar. Bakalım olay nereye varacak.
Evet, oyun dünyasına tekrar geçelim diyeceğim ama araya mı girdim ben? Bir dakika,
yok, sen yok, tek haber verdim. Benim. İki bitti tane mi? DJ vermiş olunca tek tamam, kişi gibi gözüküyor değil mi?
Benim şimdiki haberim çok ilginç Mesut. Biliyorsun 11 Eylül saldırılarını, İkiz Kuleleri yapılan terörist saldırılarla birlikte evet. Dünya Ticaret Merkezi'ne ait İkiz Kuleler yerle bir edilmişti. Bunun üzerine bir oyun geliştiriliyor arkadaşlar. 08.46 yani sabah 8.46'da gerçekleşen bu şeyi anarcasına. Zaman dilimini anarcasına bir öğrenci projesi olarak Oculus Rift'ten, daha doğrusu sanal gerçeklik gözlüğünden görebileceğimiz biçimde binanın içindeyiz. Adeta bir böyle korku oyunu gibi diyelim, hayatta kalma oyunu gibi. Bu saldırılar esnasında o bina içerisindeki insanların yaşantısını, görüntüsünü, o hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Kimilerince tepki çekti, kimilerince haklı karşılandı. Tabii ben burada takdiri son kullanıcına bırakıyorum ama öğrenci projesi olduğu için bir noktada da İlgi çekmek amacıyla böyle bir şey yapmış da olabilirler. Bir de gerçekten de ilginç böyle bir tecrübeyi sanal gerçeklik gözüne aksatmak.
Sanal gerçeklik
bakıyorlar mesela şeyden evet, camdan bakıyorlar bina devriliyor falan insanlar içeride bağırıyor.
Güzel olmuş abi, ben iyi bir şey gördüm ona. Oradaki trajediyi yaşamak isteyenler için, anlamak isteyenler için aslında bir şans verilmiş. İleride belki bizimkilerde madencilerin çektiği sıkıntıları yaşamamız için öyle bir şey yapabilirler.
Gerçekten de sanal gerçeklik cihazıyla o hissiyatı verebilirsin.
Evet,
o kapalı
net
alan, karanlık, o çaresizlik hissini çok başarılı bir şekilde verebilirsin.
Yapılmayacak iş değil. Belki de bizim üniversite öğrencileri arkadaşlarımız için de, bu işte uğraşanlar için de bir fikir olur.
Kesinlikle öyle insanların bir şey bu tarz durumlar içerisindeki insanların şeyine ruh
evet,
haline
binebilirler.
Empati kurabilirsin yani
evet,
bu insanlarla.
Daha rahat anlaman için belki de bir vesile olabilir.
Sadece
karşı
oyun olarak
lazım.
Görmemek lazım.
Yani oyun değil aslında yani. Adam sana eğlen demiyor. Eğlence
ben de onu
yok
diyecektim zaten.
Hani ya, bonus toplarsın, uçağa çarpar üstünden zıplarsın, onu bir alay konusu haline getirmemiş adam.
Ya bu nasıl diyeyim? Odadan kaçma oyunları vardır ya gerçek. Hı-hı. Böyle odanın içinde bir şeyler yaparsın. Onu gerçekten de hissedersin. Bir o alanda kalmak, zamanın tükenmesi evet gibi. Ben onlara benzetiyorum. Biraz gerçekçi bir deneyim bu. Burada empati kurmaya çalışmak da çok önemli,
önemli
bir
gerçekten
unsur haline gelmiş. Diğer haberimiz de zaten GTA Online'dandı. Haftalık 8 milyon aktif oyuncusu olduğunu söylemiştik bir önceki haberimizde de arkadaşlar. Ben aylık demiştim ama haftalıkmış. Çok gerçekten de büyük bir rakam bu. Çoğu online odaklı oyunun yapamadığı şeyi gerçekleştirmiş GTA. Kendilerini tebrik edelim.
Evet öyle gerçekten. Şimdi teknoloji tarafına geçtiğimizde Zotac kompakt yapıdaki en güçlü bilgisayarı tanıttığı iddiasında. Genel olarak cihazın özelliklerine baktığımızda gerçekten boyutuyla hiç örtüşmeyecek özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. 4 çekirdekli 2.8 GHz hızında çalışan Core i5 6400T işlemciden gücünü alıyor platform. 8 GB belleğe sahip ve GTX 960 varmış içinde. Bazı yerlerde de yani speklerdeki artık yanlış bilgiden mi kaynaklı yoksa başka bir şey var ama 970 mobilde olabilir diyorlar. Hani Zotocore'da bir yanıltma yapıyor olabilir diyorlar ki yanıltma değil aslında. Yani 970 mobile varsa onu söylerdi herhalde. 970 mobile yani. De kötü bir ekran kartı değil. 960 da kötü bir kart değil. O platform için bence çok iyi bir duruyor. Hatta bir arkadaşımız yorumlarda demiş ki işte Mesut Çevik'in dediği PlayStation 4 VR bu olsa gerek falan demiş. Gerçekten çok güçlü bir cihaz yapmışlar. Yanında Steam kontrolcüsü için adaptör de vereceklermiş. 4 tane kontrolcü aynı anda bağlayıp sisteme kullanabilecekmişiz. Gerçekten çok iddialı. 1 terabaytlık 2.5 inçlik bir sabit diski varmış. Bir adet de M.2 SATA slotu varmış ki böylece çok güçlü gelişmiş bir SSD platforma takıp kullanabiliriz. Tipini görüntüsünü çok beğendim. Umarım test için gelir. Test etme imkanı buluruz. Ekran kartı ve anakart üreticilerine geçecek olursak eğer Asus ve MSI'den değişik bir kampanya başlangıcı var. Gigabyte de buna dahil olacakmış. Çin'de üreticiler anakart ve ekran kartlarını bundle paket halinde vermeyi planlıyorlarmış. Hatta bunu ilk başta başlamışlar ve başarılı olduğu görülmüş. Sistemin yeniden kendi kuracak insanlar, sıfırdan sistem toplayan insanlar ilgi gösteriyorlarmış buna. Bu yıl Asus mesela Çin'de 10 milyon anakart, 2 milyon da ekran kartı satmayı planlıyormuş ki bu tip böyle bundle'larla beraber başarının daha da artacağı düşünülmüş. MSI falan zaten hala hazırda yapıyormuş bunu. Enteresan bir şey, anakart alırken ekran kartını da yanında alıyorsun. Böyle ikisi tabii daha uygun bir fiyata gelirse de orada bir
yani
avantaj.
Biraz yanına oyun falan verme muhabbetleri vardı ekran kartı ama bu tabii ki daha bir üst düzey.
Evet, daha üst düzey bir şey. Değişik bir olay olmuş. Sadece Çin'de uygulanıyormuş şu anda. Diğer ülkelerde uygulanıp uygulanmayacağına bakacaklarmış herhalde.
Genellikle hem oyun konsollarında da bu mevzu var. Çin'e özel içerikler çıkarıyorlar. Yani kampanyalarını, satışlarını, reklamlarını hep Çin'e özel hale getirerek sunuyorlar insanlara. Yani umarız buralara da gelir ama pek geleceğini düşünmüyorum ben kendi açımdan. Evet, geçelim oyun dünyasına tekrardan. Call of Duty dedik. Call of Duty'nin de yayıncısı olan Activision, World of Warcraft, Destiny ve Skylanders gibi çok önemli oyun markalarını da elinde barındıran çok büyük bir firma arkadaşlar. Ve geçtiğimiz hafta çok büyük bir fiyata, ki o fiyatı da konuşacağız zaten. Kendi Crash yapımcısı King.com'u satın aldı. Çok büyük bir sansasyona sebep oldu bu satın alma. Çünkü baktığımız zaman satın alma rakamı $5.9 milyar. Kıyaslamak gerekirse bu rakamı Disney Star Wars için zamanında $1.9 milyar vermiş ki Star Wars dediğimiz filmi, oyuncakları, figürleri, masaüstü oyunları ıvır zıvırıyla çok
ya
büyük bir marka.
Buradaki en güzel kıyaslama ne biliyor musun? Biz Türk Telekom'u kaça satmışız, bu adamlar bu oyunu kaça satmış. Oradan böyle gideceksin.
Ne kadara?
Benzer fiyatlar işte ya.
Ha, benzer fiyatlar. onun dışında mesela Minecraft da çok önemli, bir yakın dönemin çok önemli markalarından. Microsoft Minecraft için $3.4 milyar vermiş. Facebook Oculus Rift projesi için $3.9 milyar vermiş. Benzeri bir satın alma durumu var burada. EA PopCap'i, yani Plant vs. Zombies'in ve Bejeweled'ın da daha çok insanlar Plant vs. Zombies'le tanıyorlar. Plant vs. Zombies'in yapımcısını zamanında $5.15 milyar satın almış. Burada şimdi iki şeye dikkat çekmek lazım. Aynı satın alma aslında hemen hemen biri $5.15 milyar, biri $6 milyara yakın. Mobil platformdaki oyun yapımcıları inanılmaz para kırıyor. Bunu
ya,
söyleyebiliriz.
Para kazanıyorlar. Bir de ben de hala da hani bizim yapı olarak, Türkiye olarak bu olayı tam anlayamadığımızı düşünüyorum. Gereken önemi hala daha vermiyoruz.
Maalesef verilmiş.
Hani mesela şimdi bir 5 yıl sonra 2020 için arabamız olmasın mı olsun. Ama bu çok daha kolay. Yap bunu işte. Buna ya bu, eğitimini hazırla, bilmem ne hazırla. Yap işte yani.
Yapımcı Caffeine Game Studios diye bir Türk yapımcısının zamanında oyun odasına davet etmiştim. Pocket Fleet isimli çok güzel. Belki daha önce bu muhabbeti geçmiştir. Bir oyun yayınlamışlardı. iOS'ta vardı, Android'de ben bilmiyorum. Daha sonra Square Enix yayıncıları oldu. Yeni oyununu çıkarttı adamlar. Yani güzel işler var aslında ama maalesef ülkemizde yeterli belki de ilgiyi görmüyor.
Belki mesela mobil yazılıma teşvik diye bir şey çıkartması lazım.
Kesinlikle. Ya çok büyük bir pazar var orada ve güzel bir iş yaptığınız zaman direkt kapılıyorsunuz. Bu çok büyük bir miktar. Yani Star Wars gibi bir markanın yapamadığını...
Evet.
Ya mesela çok daha basit bir örnek vereceğim. Bugün çocuklara sorsam belki Mickey Mouse'u bilmezler ama Angry Birds'u bilirler.
Evet, doğru.
Çünkü çok daha önemli. Yani burada bir marka oluşturmak çok, tamam basit bir iş değil ama bir araba yapmaya oranla yazılım
daha,
daha böyle bir rahat,
daha fazla
daha
anlam ifade ediyor. Daha az riski var. Yani yatırımınızın size dönme olasılığı çok daha yüksek.
Yani baktığımız zaman Activision'ın bu şeyi satın alması mobil platformun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Doğru.
Ki bu satın almaya öne ayak olan şeylerden birisi bana soracak olursan Mesut, Hearthstone'un mobil platformdaki başarısı. Hearthstone PC'ye çıktı. PC'de betası yapıldı ama tabletlere ve cep telefonuna çıktığında kullanıcı kitlesini katladı.
Ben de cep telefonundan çok oynadım zaten oynadığım dönemde.
Ya ben de cep telefonunda çok daha fazla oynadım. Hal böyle olunca adamlar herhalde şey dedi. Bir de getirisi de çok fazla. World of Warcraft her ay şey yaparken, kullanıcı kaybederken ki Activision o konuda da bir açıklama yaptı, konusu gelmişken biz de söyleyelim. Artık World of Warcraft'ın abone sayısını paylaşmayacağını basında bildirdi.
Gereksiz.
Yani gereksiz buluyorlar, evet. Ve zaten ne oluyor biliyor musun? Bir paket çıkıyor, 10 milyona çıkıyor. 2 hafta sonra paketin içeriği bitince 5 milyona, 4 milyona geri iniyor. Ama gerçekten de çok önemli bir satın alma. Umarız bizim ülkemizden de böyle Angry Birds olsun, Candy Crush olsun bu tarzda yapımlar çıkar da. Ya Candy Crush'ı en oynamaz dediğin adam bile çıkarıp tıp
oynuyor.
Oynuyor yani.
Çok basit, çok keyifli bir oyun. Bir de oradaki sesler mesler çok. Delicious falan böyle arada bir şey diyor. Bir şey yapmış gibi hissediyorsun
sunum
kendini.
Sunum çok önemli işte. Evet. Onu görüyorsun.
Gerçekten öyle. Hindistan'a gidelim. Hindistan'da tren hatları biliyorsunuz oldukça büyük önem taşıyor ve genel olarak ülkeye baktığımızda tüketilen elektriğin %2'sini şu anda tren hatları götürüyormuş. 2020 yılına gidildiğinde de %10'a çıkması planlanıyormuş. Yani öngörülüyormuş. Tren hatlarının harcadığı elektrik ülke genelindeki. O kadar fazlalaşacağı düşünülüyor. Trenleri adamlar çok aktif kullanıyorlar. Şimdi ise tren yolları işletmesi, trenlerin üstüne güneş panelleri koyalım. İşte durakların üstüne güneş paneli koyalım ve 500 megawatta yakın bir elektrik elde edelim diye plan yapmışlar ve buna geçeceklermiş. Böylece tren hatlarının harcadığı elektriğin %2'sini buradan karşılamayı planlıyorlarmış. Trenlerin üstüne konacak güneş panelleriyle trenin bu işte soğutmasıydı, aydınlatmasıydı bunlar sağlanmayı hani öngörüyorlar. Hı hı. Daha sonrasında yavaş yavaş işte bu durakların üstündeki güneş panelleriyle sisteme daha fazla katkı sağlarız diye planlamışlar. Güzel bir hareket. En azından dönüştürülebilir enerjiden ne kadarını karşılarsın o kadar kar edersin. Önemli bir atılım. Bakalım nasıl bir verim sağlayacaklar. Zaten 1 gigawatt kapasiteye çıkartmayı planlıyorlarmış önümüzdeki 10 yıllık dilimde de. Bu örnek teşkil edebilir diğer ülkelere. Bizde de biliyorsunuz banyo trenleri şimdilik kalktı. Bir orada hızlı tren için altyapı çalışması evet. Var. Ve bazı işte davalar nedeniyle genişletilmesi gerekiyormuş bazı yerlerde yolun. İstimlak da kolay yapılmıyor.
Tabii altyapısı hızlı trenin tamamen evet. Farklı oluyor.
Zamanla dibine binaların kurulmasına izin verildiği için bu tip hatların.
Beni mahvetti o trenin yokluğu biliyor musun?
İşte çok büyük sıkıntı.
Bir sene sonra açacağız dediler. Ben İzmit'te oturuyordum. Ne güzel trenle gidip geliyordum.
Bizim için de öyle. Herkes için sıkıntı. Yani tren hattı bizim metromuz gibiydi aslında bu tarafta. Hala hazırda yerleşik evet, olan. Evet. Çok da fazla insan taşıyordu. Ve kaldırılmasıyla beraber o insan yükü de toplu taşıma diğer araçlara doğru kaydı. Onları da doldurdular.
Ve şey de var. Sakarya'dan, İzmit'ten günlük olarak evet, gidip gelen insanlar da var. Yani ben İzmit'ten gidip gelirken şunu gördüm. Baya baya insanlar İstanbul'da çalışıyor. Akşam eve İzmit'e gidiyor. Yani öğrencileri dışında işin burada olan insanlar
böyle
da var.
Zaten böyle artmaya devam ederse İzmit ve ötesi olacak yani İstanbul'un oturduğu
yer. Zaten az kaldı. Tuzla evet. Taraflarına doğru kaymış durumda şimdi.
Yok kaymaz. Tuzla'da yeni yapılan projelerin fiyatları var. 400-500 bin. Yavaş yavaş.
Orayı da mı kaçırdın?
Evet orayı da kaçırıyorsun
ben
yavaş
şey
yavaş.
Yapacağım, iç güveysi olarak İzmit'e yerleşeceğim bir ihtimalle.
Yok bu iş böyle görünüyor. Yavaş yavaş İstanbul için dışarı doğru bir tren hattı. Böyle süper hızlı bir tren hattı yapacaklar. Siz İstanbul'da oturmayın ama çalışmaya gelin.
Çalışmaya gelin.
Evet sıkıntı yok. Evet. Bakalım yani bize de örnek olabilir. Bir diğer haberimi de yapayım istersen. Tamam. Yine Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden. Evet böyle daha iyi oldu değil mi?
Kesinlikle.
Evet geliştirilen bir onların duvar arkasını görme teknolojisi vardı ama bunu görürken de çok enteresan bir şeyden yararlanıyorlardı. Bildiğimiz Wi-Fi sinyallerinden yararlanıyorlardı. Onu biraz daha geliştirmişler. Şöyle yapıyorlar işte cılız Wi-Fi sinyallerini duvarın arkasına iletiyorlar. Orada insanın üstünden yansıyor
çarpıp
ya bu.
Çarpıp geri dönmüyor.
Onu geri dinliyorlar. Ona göre duvarın arkasında kaç kişi var, ne yapıyor, hareket ediyor mu, etmiyor mu, vücudunun şekli falan gibi bilgileri alabiliyorlarmış. Özellikle güvenlik görevlilerinin bu rehin alma operasyonlarında benzer bina içinde operasyon yapacağı zaman çok işine yarayabilecek bir teknoloji diyorlar. Henüz daha geliştirme aşamasında. Yeni geliştirilmiş versiyonu yayınladılar bunun. Artık insanların uzuvlarını, ne yaptığını, ne ettiğini çok net bir şekilde görebiliyor. Kinect'le karşılaştırıyorlar. Kinect adamın önünde. Bu da duvarın arkasında. Yaklaşık 2 saniyelik bir gecikme var. Pardon 2 santimlik bir fark var. Şeyde. Adamın el hareketleriyle evet Kinect'in algıladığı konum arasında o kadar net görüyor. Wi-Fi sinyaliyle.
Headshot'ı kaçırmayacak. Şey gibi geldi yine. Call of Duty'de bir sahne vardı böyle. Arkayı karakterlerinin hareketlerine göre böyle betimliyorlar. Sen de oradan headshot atıyordun falan. Birazcık onu anımsattı bana.
Yani adamlar nelerle uğraşıyorlar. Wi-Fi sinyaliyle bunu yapabiliyorsa artık gerisini düşünemiyorum. Yani
kesinlikle. Evet. Evet tekrardan oyun dünyasına geri dönelim. Activision diyeceğiz bir kez daha. Çünkü World of Warcraft'ın sinema filmi uyarlamasından ilk fragmanın teaser'ı yayınlandı. Dıdısının dıdısı gibi oluyor bu aslında evet. Biraz ama bu ilk fragman bile insanları heyecanlandırmaya yetti. 15 saniyelik bir şey var, görüntü var karşımızda. Ama baktığımız zaman işte film uyarlaması oyunlar veya oyun uyarlaması filmler diyarında hep böyle genellikle hayal kırıklığıyla karşılaşırız. Warcraft büyük ihtimalle bu ön yargıyı veya bu makus tarihi kıracak gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten de emek verilmiş bir proje varmış izlenimi yarattı bende.
Zaten özellikle uğraşmışlardır üstünde. Benim o tarafta çok fazla şüphem yok. Blizzard'ın bir oyun çıkmadan önce sadece oyunların animasyonlarına harcadığı para biliyorsun. Milyonlar, yani, milyon dolarlar seviyesinde. Hatta 10 milyon dolarlar seviyesinde.
Şey de gelmiyor mu aklına Mesut? Blizzard oyun yapmayı bıraksın, animasyon yapsın. Pixar
keşke gibi. Animasyon filmi yapsalar zaten full öyle.
Yani müthiş adamların Warlords of Draenor için falan yaptıkları bir şey vardı. İnanılmaz ya. O tekrar tekrar izliyorsun. O nasıl diyeyim? Çok detaylı.
Evet, yani
insan suratı değil. Ork yüzü, dişler çıkmış buradan. Onun üzerinde
yok, arka plan falan da öyle. Adamın bir giydiği pelerin var mesela. Kıl kıl tüy tüy böyle tek tek sayıyorsun.
Çok büyük emek harcanıyor yani onlara. Şey diyor, Pixar gibi sen bırak bu işi film yapalım.
Ama daha pahalı diyorsun. İşler herhalde o işlerde. Onun için girmiyorlar. Bir de oyundan zaten götürüyor adamlar. Niye o işlere girsinler?
Kesinlikle.
Zaman gerçeklik kısmına devam edelim. HTC ve Oculus tarafından bazı açıklamalar var. HTC tarafındaki açıklamaya baktığımızda önümüzdeki 8 yıllık dönemde biz yaklaşık olarak milyar seviyesinde sanal gerçeklik gözlüğü satılmasını bekliyoruz. Oturması ile oturması ise 3 ila 5 yılı bulur. Şu anki gözlükler de aslında kullanmaya çok müsait. Yani her şeyle siz o sanal gerçeklik deneyimini yaşatacak seviyede demişler. Hı-hı. Şey dememiş yani. Hani 3-5 yıl sonra çıkacak ürünleri bekleyin demek istememiş.
Ya tabii canım şimdi ha. Bir önde bir götürelim de.
Evet, oturması sürer demiş ama gerçekten ben Vive'ı denedim. Vive çok oturmuş bir sistem. Yani hiçbir şekilde diyorum ya baş dönmesi, mide bulantısı yaşamadan ki o sistemin bence asıl ilk halledilmesi gereken kısmı o. Yüksek çözünürlükteki ekranıyla çok net bir şekilde oyunları oynayabiliyorsun.
Kablo problemi vardır bildiğim kadarıyla.
Kablo problemini de bizim denediğimiz şeyde aşmışlardı. Yoktu. Tek kabloyla bağlanıyordu sisteme. Hı. Kontrolcüleri falan da iyiydi. Onun bir şey problemi var işte. İki tane şey göz koyman falan ya gerekiyor alan. Ya. Alan lazım ona. E yürümezsin sen de. İlla yürüyeceksin oyunlarda oynama yani.
Ya bu nasıl biliyor musun? Aslında bir yatırımcı için güzel bir araç olabilir. Hani başlangıçta da program başında bir odadan kaçma örneğini vermiştik. Böyle bir kendine stüdyo gibi bir ortam yapsan insanlara belli bir saat karşılığında bu deneyimi yaşatabilirsin.
Ya bak grafikleri kötüydü filan.
PlayStation Cafe gibi yani.
Ya bak grafikleri kötüydü filan ama Drive Club oynadım. Araba yarışı ya. Ben bu olayı araba yarışı olarak görüyorum.
Ben de uçak savaşları olarak görüyorum.
Uçak da öyle. Yani simülasyon. Helikopter, uçak, işte araba yarışı. FPS filan değil. Tank da olur mesela. O da farklı. Denizaltı oyunları.
Aklıma ne geliyor biliyor musun? Xbox 360'da Steel Battalion Heavy Armor diye bir oyun vardı. Kinect tabanlı. Tankın içindeydin. Sana o hissiyatı veriyor. İçerisi duman oluyordu. Hava basıyordun dışarıya dumanı dışarı atmak için vesaire. Orada askerlerin o kapalı alandaki şeyini vermeye çalışıyordu sana. Stresini. Tam alacaksın. Sana evet. Gerçeklik cihazını yaşa. O hissiyatı yaşatacaksın. Gerçekten de o konsepte güzel gider. Her oyunda olmasa da bile gittiği oyunlarda çok çok başarılı gidiyor.
Oculus'ta kablo ile ilgili bir açıklama yapmış daha. Demiş ki ya demiş bu kablodan kurtulmamız lazım. Bu sistemlerin önünü çok açılabilmesi için. Kablosuz sistemlere doğru bir evrimleşme gerekli ama şu an için kabloya muhtaçlar yani. Yapacak bir yani, şey yok, gecikme engelleyebilmek
klasik
için.
Türk kadınının bir şeyi var. Her yer kablo.
Evet, değil mi? Öyle bir şey var.
Onu bir aşmamız lazım.
Şöyle bir gelişme de var. 360 derecelik bir Subaru videosu da geldi ve bununla beraber de YouTube biliyorsun VR desteğine kavuştu. Artık bir hani onların kart şeyi var ya, kartondan bir VR gözlük yapabiliyorsun.
Evet, Google'ın.
Evet, öyle bir şeye sahipsen YouTube'da video izlerken artık sağa sola bakacaksın ki Subaru veya benzeri firmalarda rally deneyimini aslında 360 derece kameralarla beraber bu sistemlere taşıyarak geleceğin ne kadar da şey olduğunu gösteriyorlar. Sanal gerçeklik kask üstüne konulanacağı.
Olabileceğini gösteriyorlar ki zaten Facebook'ta Oculus Rift adımını atarken biz sadece oyun odaklı düşünmüyoruz. Gelecekte hayatın her yerinde kullanılabilecek bir cihaz olacağını düşünüyoruz demişlerdi. Benim son haberim Assassin's Creed Syndicate'den geliyor. PC sistem gereksinimleri yayınlandı. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay konsollara çıkışını gerçekleştirdi. Yeni nesil konsollara çıkışını gerçekleştirdi. Bir ay arayla, aslında bir ay da değil yani 20-25 gün arayla PC çıkışını gerçekleştiriyor. Normalde Ubisoft'un oyunları PC'de bir sıkıntılı oluyor. Assassin's Creed Unity genel olarak aslında bug'lı bir oyun ama ekstradan bir de şey problemi vardı. PC'de optimizasyon problemleri
evet,
vardı.
Belki şimdi, son birinin artık çizim limitine takılmıştı adamlar.
Yani öyle bir problem vardı. Assassin's Creed Syndicate o oyun oranla ki, tabii ki çok çok daha başarılı bir oyun olarak karşımıza çıktı. Bana şey gibi geliyor ya. Alfa'ydı da o. Evet. Bu tam sürümü gibi. Üzücü ama gerçekten de bu hale gelmiş durumda oyun dünyası. Önerilen sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. i7 işlemci, AMD veya FX 8350 işlemci istiyor. 8 GB RAM. GeForce GTX 760 4 GB RAM'li, GTX 970 yine 4 GB RAM'li, AMD Radeon R9 280 3 GB veya daha iyisi demiş. Boş alan da 50 GB boş alan istiyor.
Yani böyle istiyorlar. Ondan sonra adamlar daha düşük sistemlerde çatı çatı
oynayabiliyor.
Oynarlar inşallah
bunlar
zaten.
Bunlar birazcık da daha önce de konuşmuştuk. Reklam amaçlı olarak abartılan sistem gereksinimlerini sattıracak.
Ya bir de bunlar böyle açıklıyor bunlar. Ki sorun yaşanmasın. Sonra ya sen bana böyle dedin oynayamadım olmasın
kallavi
yani.
Kallavi kallavi geniş evet. Geniş söylüyorlar ki.
Son iki haberimde bir Google'la alakalı aslında bir yandan son haberim de. İlk haberim, hani son iki haber dedim, bu haberlerden ilki Google'un Project Wink isimli bir kargo dağıtım drone'lu haberi. Adamlar prototipi yayınladılar ve gerçek olması, hani gerçekleşmesi en mümkün prototip gibi görünüyor. Drone uçuyor daha, geldiği noktada da iple bırakıyor bırakacağını. İpi geri çekiyor. Sen tabii ipi tutup da çekersen drone
da senden
herhalde gelebilir. Bir de drone'un çok özel bir şekli var dikkat ettiyseniz. Dikine kalkabiliyor ve uçak gibi uçuyor sonra. Dikine kalkıyor helikopter gibi uçuyor. Sonra ürünü bırakacağı zaman yine dikiliyor. Helikopter gibi öyle bırakıyor.
Yani belli bir açıdan hız kazanıp yükselme değil de direkt olarak
dikine kalkabiliyor. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde uçuyor.
Bu sayede de aslında en ücra köşelere bile, en dar alanlara bile girip çıkabilip rahatlıkla.
En azından konuş yapabilecek yani net bir şekilde çatılara falan. Alet içinde Google şimdi lisans olayını çözmeye çalışıyormuş. Amerika ile beraber işte onların havacılık enstitüsü ile beraber şey istiyormuş. 150 metreye kadar dronlar uçsunlar hani bu kargo dronlarını o yüksekliğe ayıralım. Çünkü o yükseklikte ne uçak var ne bir şey var. Sadece helikopterler giriyor o yüksekliğe demiş. Onu da bir şey yaparız. Regüle ederiz yani o sistemi. Şimdi bu lisans kavgasını veriyorlarmış. Çünkü bildiğiniz gibi dronlar için oldukça ağır standartlar getirmeye hazırlanıyor. Amerika bunun önünü aldı. Şimdi yavaş yavaş onu detaylandıracaklar neler gerekecek sertifikasyon olarak da. Google 2017'de aktif olarak kullanabiliriz diyormuş drone'ları teslimat için. Zaten ilk başta büyük tarım arazilerinde falan kullanacaklar bunu.
İlaçlama vesaire gibi mi yoksa?
Yok mesela sen çiftçisin. Diyelim bir tohuma ihtiyacın oldu ya da bir zirai ilaca ihtiyacın oldu. Adam oradan sana gönderecek. Kilometrelerce ötede düz arazi zaten. Bir yere düşse bile tarlaya düşüyor. Yani bir insan yok.
Hala hazırda Amazon zaten böyle bir sistem kullanıyordu bildiğim kadarıyla.
Yok yani hepsi biraz şov amaçlı gösterdiler. Çok gerçeğe yakın şeyler değildi. Google gerçekten şimdi Allah'ı var. Adamlar direkt en gerçek şeyi göstermişler olabilecek. Bir diğer haberde ziyaret ettiğimiz 10 siteden 9 tanesi kendi dışında diğer sitelerle bilgilerimizi paylaşıyormuş. Yani şöyle mesela Google beni takip etme diye seçenek var biliyorsun şeylerde, browserlarda. Beni takibe izin verme artık.
Gizlilik
beni takip etmeni istemiyorum.
Mesela.
Gizlilik politikası falan. Onu seçseniz dahi Google takip etmeye devam ediyormuş seni.
Ben zaten hiçbir zaman için güvenmiyordum.
Çünkü şöyle bir şey var. Yani donanım habere giriyorsun mesela. Biz de Analytics kullanıyoruz. Analytics verilerini alabilmek için sana bir bakıyor. Ne yapıyorsun, ne diyorsun. Eğer Google SMS varsa da orada sana uygun reklamlar göstermeye devam ediyor. Bilgin aslında bir Google'la paylaşılmış oluyor. Facebook sözleşmesinde havada karada seni takip ederim diye yazıyormuş zaten. Hani sitenin içinde dışında. Nerede olursan ol bendensin diyormuş.
Tabii canım onların zaten olayı o. Evet, nüfussuzlarımız falan şey olacak. Evet. Facebook olacak.
Bir tek Twitter saygılıymış. Beni takip etme dersen etmiyormuş adam. Aman diyormuş git tamam.
Zaten onun da kendine şey bir kitle. İyi Twitter'da bu arada son gelen güncellemelerle birlikte beğeniydi. Yok efendim.
Ya o kalbi ben sevmedim ya. Çok sevmedim. Böyle light olmuş. O kalp nedir ya?
Instagram havası birazcık da şey havası.
Instagram havası da değil. Yakışmamış ya.
Ya eskiden bir karizması vardı işte.
Evet, favorileri alıyordu.
Çünkü favori dediğin zaman direkt Twitter geliyor insanın aklına. Evet. Arayüz kendine ait.
Kalp nedir abi? Sevdim ya demek yani. Abi.
Beğendim vesaire.
Değişik bir şey olmuş. Olmamış yani.
Ben de pek beğenmedim.
Evet.
Delikanlı adama orada kalp atmak pek hoş olmuyor ama bu program sonra atacağım sana kalp.
Kalple kapatıyoruz programımızı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.